Ahu, bu hafta Türkiye'deki gelişmeleri konuşacağız seninle yine ve gündemin birinci sırasında Rıza Sarraf'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanması konusu var. Bu konudaki gelişmeler neler?
17-25 Aralık soruşturmasının en kilit isimlerinden biri olan İran asıllı iş adamı, Türk vatandaşlığı da taşıyan iş adamı Rıza Sarraf'ın Miami'de pazartesi akşamı tutuklandığının açıklanması Türk siyasetini de özellikle adli sürecini de etkileyecek bir gelişme gibi gözüküyor. Sarraf'ın adı bizim gördüğümüz kadarıyla şu anda sadece 21 sayfasının kamuoyuyla paylaşıldığı ve New York Güney Bölgesi Savcısı Fred Brara'nın yürüttüğü soruşturmada Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarını delmek, kara para aklamak, Amerikan yasalarını çiğnemek gibi suçlarla ağırlıklı Amerika'da suç kapsamına giren konularda yargılanacağı görülüyor. Ama bu çok önemli bir soruşturmanın kilit noktasına oturmuş durumda. Çünkü hem dosyayı iyi bilenler hem İran'da son dönemde Sarraf'ın yakın çalıştığı isimlerden olan Babek Zencani'nin yargılanıp mahkum edilmiş olması, bütün dinamiklerin bunun uluslararası bir yolsuzluk ve kara para davasına dönüşeceğinin işaretleri olarak yorumlanıyor. Bizim konuştuğumuz uzmanlar meselenin içinde Türk siyasileri de etkileyebilecek noktalar olduğunun altını çiziyorlar. Soruşturma 2011 ile 15 arasını içeriyor ama Cumhuriyet Gazetesi'nin mesela manşetinde yer alan ve Sarraf'ın kuryesi olan bir kişinin verdiği ifadeye göre bu operasyon, yani İran'ın yaptırımları bypass etmek için kurduğu para sistemi, bu paranın Türkmenistan gibi, Hong Kong gibi, Dubai gibi bazı merkezlerden dolaştırılarak sisteme sokulması çok daha kapsamlı bir ve geriye giden bir operasyonun başlangıcı olabilir. Bunda muhtemelen Türkiye'den bazı isimler de ya gizli tanık olarak yer alacaktır ya da sanık sıfatıyla yer alacaktır. Hürriyet'ten meslektaşımız Tolga Tanış'ın verdiği bilgiye göre bu süreç uzun işleyecek. Benim de Amerika'daki hukuk davalarından edindiğim tecrübe, gerçekten bu tip duruşmalar ve davalı süreçleri başladığında neredeyse 8 ay ile 1,5 yıla yayılan bir takvim işler. Öncesinde mahkeme önüne çıkmadan da çok uzun bir ifade verme, karşılıklı pazarlık, plea bargaining dediğimiz cezayı düşürme süreçleri devam edecektir. Türkiye'de tabii en çok konuşulan Sarraf'ın bilerek mi Amerika'ya gittiği, bu süreç içerisinde Amerikan yetkililerle işbirliği yapmayı kabul mü ettiği, ki bütün işaretler onu gösteriyor. Gerçekten Amerika'da aranmadığı şeklinde kendi avukatı Şeyda Yıldırım'ın verdiği bir bilgi var. Bizim haberimiz yoktu diyor. Ama belli ki bir soruşturmanın başladığından haberdarlarmış. Hasan Cemal Saray'ın Uykuları Kaçıyor mu başlık yazısında şöyle diyor: şimdi Rıza Zarrab Amerika'da yakayı ele vermiş durumda. Bizim saray yargısının aklamaya çalıştığı Rıza Efendi, Amerikan mahkemesinde 75 yıl hapis sistemiyle yargılanacağı günü bekliyor. Amerikan hapishanelerinde suçlamalar ağır. Amerika'yı dolandırmak, İran'a dönük yaptırımları çiğnemek, kara para aklamak ve banka sahtekarlığı. Akıllara takılan ya da sarayın uykularını kaçıran sorulara gelince, Amerika'daki davanın ucu Türkiye'ye uzanacak mı? 17-25 Aralık tapeleri Amerika'nın, Amerikan yargısının elinde mi? Rıza Zarrab ceza indirimi için itirafçı olacak mı? Bir başka deyişle Türkiye'de yaşananlar konusunda ötecek mi? Bu ihtimal de var, hatta ağır basıyor diye yazmış Hasan Cemal. Amerikan yargısı bu soruşturmanın derinleştirilmesine, üzerine gitmesine karar verirse, ki yine Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde yer alan habere göre 3 ay öncesinden tamamlanmıştı bu iddianame ve muhtemelen taraflarla o süre içerisinde devreye girildi. Bu davada işbirliği yapıp yapmak istemedikleri bazı yetkililere soruldu. Önümüzdeki dönemde bazı gizli tanıklar, dediğimiz gibi bazı itiraflar görebileceğiz. 4 Nisan bunun için kilit tarih. Rıza Sarraf'ın ilk tahliye talebinde, tutuksuz yargılanma talebinde bulunacağı gün olacak.
Sarraf, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetine yakınlığıyla tanınan biri. Hiç hükümetten veya önde gelen bakanlardan bugüne kadar herhangi bir işaret, bir yorumlama oldu mu?
Şu ana kadar olmadı. İktidar partisinden herhangi bir ses çıkmadı. Şamil Tayyar gibi bazı milletvekilleri kendilerini ilgilendirmediğini bu olayın söyledi. Ama dediğimiz gibi ben iddianameye baktığımda mesela isimleri gizli tutulan 6 tane CC adı verilen, yani co-conspirator, suç ortağı diyebileceğimiz kişiler var. iddianame bu isimleri henüz açmamış. Bunların bir kısmının Amerikan yargısıyla işbirliği yapıp itirafçı olabileceğini düşüneceğimiz gibi sanık sıfatıyla yargılanmaları da gerekebilir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden şu ana kadar bu davayla ilgili, dosyayla ilgili herhangi bir yorum gelmedi. Çarpıcı olan, hükümete çok yakın, çok sayıda gazete bu olayı birinci sayfasından değil, ilk sayfalarından bile göremedi. Bazı televizyon kanalları hiç vermedi. Bu meselenin hala hükümet için ne kadar açık bir yer olduğunu da ispatı gibi.
Brüksel'deki bombacı konusuna gelelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kişinin, İbrahim el-Bakvari'nin Türkiye'de tutuklanıp sınır dışı edildiği ve Belçika tarafından serbest bırakıldığı ifadesi Avustralya'da da gündeme geldi. Ve ardından da Belçika'nın itirazı söz konusu oldu. O konudaki gelişmeler neler?
Brüksel'deki saldırıyı gerçekleştiren isimlerden İbrahim el-Bakrawi'nin Türkiye tarafından Gaziantep'teyken yakalandığı, sınır dışı edildiği, onu da bilmiyoruz niye sınır dışı edildiğinin, ama Habertürk gazetesinde mesela klasik bir polis adliye fotoğrafı var. Üstelik gülerek verdiği bir poz var. Belli ki Türk emniyet birimleri Bakrawi'yi takip etmiş. Hatta yakın temas içindeymiş. Şimdi Belçika Adalet Bakanı Tom Gens, serbest bırakılmasında ihtimalin söz konusu olmadığını, el-Bakrawi'nin Belçika'da o dönem terör bağlantılı bir suç işlememiş olduğunu söyledi. Bu ilginç çünkü Cumhurbaşkanı'na birinci elden yanıt niteliğini taşıyor. Yani biz buradan gönderdik, siz niye almadınız ya da niye tutuklamadınız diyen Cumhurbaşkanı'na Belçika makamları iyi de bizim sınırlarımız içerisinde suç işlememişti diyor. Erdoğan'ın İbrahim el-Bakrawi'nin isteği üzerine iade edildiği ve Türkiye tarafından nota verildiğini söylediği Hollanda ise konunun incelendiğini duyurdu. Bakrawi anladığımız kadarıyla Belçika'ya değil Hollanda'ya sınır dışı edilmiş. Bundan sonrası biraz muğlak. Yine bazı makamlar Bakrawi'nin Belçika ve Hollanda arasında gidip geldiği, sonra Paris saldırısının planlayıcılarının bulunduğu bir gruba katıldığı, bir çeteye, mahallenin adını taşıyan bir çeteye katıldığı ve sonrasında hızla militanlaştığını belirtiyor. Bu tabii daha dediğimiz gibi hani Türkiye biz yolladık siz niye almadınız diyebilir ama Belçika yasaları da burada suç işlememiştir diyor. Tıpkı Türkiye'nin yıllar önce bazı IŞİD'çiler için söylediği gibi niye Türkiye bunları tutuyor dedikleri zaman Türkiye bizim elimizde bunların suç işlerine dair bir delil yok diyordu. Şimdi aynı mazereti Belçika da söylüyor.
Son olarak Güneydoğu'daki duruma gelecek olursak Nevruz sonrası oradaki genel manzara nedir?
Gergin bir Nevruz geçti diyebiliriz. Diyarbakır geçtiğimiz senelere göre belki coşkusu biraz düşük ama meydan hala kalabalıktı. Diyarbakır'dan Selahattin Demirtaş'ın yaptığı çağrıyı ana akım medyada hiçbir yerde göremedik. Ama belli ki belli yerler tarafından da not edildi. Demirtaş barış masasına yeniden dönülebileceğini, bir hafta içerisinde çatışmaların bitebileceğinin işaretlerini de verdi. Şimdi bütün bu noktadan sonra bölgede belli yerlerde, örneğin Nusaybin gibi noktalarda hala Mardin'in bazı ilçelerinde, Mazıdağ gibi operasyonlar devam ediyor. Güvenlik güçleri de kayıplar veriyorlar. Nitekim 10-15'e yakın can kaybı vardı bir hafta içerisinde. Bu sürdürülebilir bir nokta değil. PKK'nın belli ölçülerde sınır dışına çekildiğinin işaretleri de var. PKK yönetiminden, üst düzey yönetiminden, Murat Karayılan'dan gelen sürecin yeniden başlatılabileceğine dair işaretler var. Ama belki de burada en çarpıcı olan nokta meydanların ve siyaset kanalının giderek daralıyor olması. Dokunulmazlık süreci çok hızlı ilerliyor. Metin Gürcan, HDP ne olacak sorusuna T24.com'da verdiği yanıtta, ki kendisi eski bir asker ve güvenlik uzmanı, HDP'nin giderek artık devre dışı kaldığını ima ediyor. HDP 22 Temmuz sonrası çatışma dinamiğinde doğru analiz edip çatışma karşıtı bir duruş sergileyemedi. Artık içinde aktivistlerin kafasına göre takıldığı bir sivil toplum görünümünde olan HDP'nin sahanın ve sözün şehvetine kapılan üyelerinin de payı büyük. HDP içinde entegrasyoncu Kürt etnomilliyetçileriyle enternasyonelci sol ideolojinin bir mücadelesi olduğu da görülüyor. Ama ne yazık ki ben şu anda ne Ankara'nın ne de Kandil'in HDP'nin geleceğine pek kafa yorduğunu düşünmüyorum. HDP'nin fişi çekilmek üzere ve bu sonuçta ne yazık ki öncelikle HDP'lilerin payı büyük. Buradan da Metin Gürcan'ın altını çizdiği nokta, yaklaşmakta olan fırtına gerçekten HDP'nin toptan bir şekilde meclis dışında bırakılma ihtimali, bununla birlikte gündeme gelecek bölgede bir ön seçim, ara seçim ihtimali ama yine de aynı şekilde PKK'nın yükselteceği bir şiddet sarmalının gündemimizden düşmeyeceği gerçeği.
Ahu, bu haftaki yorumlar için teşekkürler.
İstanbul'dan bütün dinleyicilerimize iyi hafta sonları diliyorum.